Museviler ya da Yahudiler kendilerini yaşadıkları toplumdan ayrıştıran bir topluluk. Bir şekilde yok ediliyorlar, kazanlara gönderiliyorlar. Orijinal fabrika ayarımıza dönüp Filistin topraklarına gidebiliriz diyenler de var. %1, %2'lik bir nüfusken gittikçe böyle %10'lara vesaire yükselmeye başlıyor. Filistinliler Ürdün'e, Lübnan'a, Gazze'ye vesaire kaçıp 3-5 gün sonra dönmeye çalışınca dönemiyorlar. İsrailliler resmen böyle demir duvar örüp burası bizim diyorlar. Gitmeseydiniz diyorlar.
Merhaba arkadaşlar, Her Şeyin Kökenine hoş geldiniz. Bugün Filistin-İsrail çatışmasının kökenini konuşacağız. Malum gündemde çok yoğun bir şekilde şu an bu konu. Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu da savaş durumu ilan edip karşı saldırıya geçti. Maalesef yüzlerce kişi öldü ve bu çatışma halen de devam ediyor. Birçok insan da bunun kökenini, tarihçesini, bu olayların nedenini merak ediyor. Hemen başlamak isterim Pelin. İsrail-Filistin çatışması tam olarak hangi aşamada, nerede başlıyor?
Ya şimdi tabii ki bin yıllara geri gidip menkıbelere, efsanelere, Tevrat ve İncil'deki söylencilere bakabiliriz. Ve oradaki işte o sembolik olarak David'in Goliath hikayesinde, Goliath biliyorsun bir Filistinli dev olarak resmediliyor. O iki kavmin savaşından bahsedebiliriz. Yani aslında bin yıllık hikaye ama işin daha realistik, yani günümüz tarihine ayna tutacak ve açıklayıcı bir şekilde gösterecek tarihçesi bana göre her zamanki gibi Birinci Dünya Savaşı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı haliyle pek çok imparatorluğun lav olduğu ve bu lav olmakla birlikte farklı toprakların değişik emperyalist güçler tarafından dilimlenmesi, paylaştırılması ve aslında gelecek olan büyük savaşları görmezden gelmesinin hikayesidir. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının aslında bölünmesinin hikayesidir bana göre günümüz Filistin-İsrail muharebeleri ve çatışmaları. Çünkü o dönemde malum zaten imparatorluk belli ki çözülecek. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'na gelinene kadar, ondan önce Balkan Savaşı, ondan önce Kırım Savaşları vesaire vesaire bütün dünyada dahil olduğu savaşlar vardı. Bu süre zarfında, yani 19. yüzyıl boyunca zaten pek çok Yahudi'de kutsal toprak olarak gördükleri Filistin topraklarını, yani o dönemin Osmanlı diyarına da gidiyorlardı. Ama sayıca çok fazla değildi. Gel gör ki bu Birinci Dünya Savaşı'na giden yolda özellikle İngilizler Yahudi problemi diye adlandırabileceğimiz, ne olacak bu Yahudiler diye, hem içindeki Yahudilerden dolayı hem de kendi reel politiklerinden dolayı buna bir çözüm aramaktaydılar. Özellikle Kahire ofisi çok önemlidir. Çünkü orada T. Lawrence gibi, Gertrude Bell gibi tarihçi, ajan, diplomat gibi pek çok titre sahip insanlar oturup da resmen cetvelle Orta Doğu'yu paylaştırdılar. Ve o dönemde İngilizler buyurun işte İsrail'i kurun demiyorlardı. Ama yine de böyle bir tasarı vardı kafalarında ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'dan kaçan Yahudiler yavaş yavaş İsrail, yani günümüz aslında o zaman Filistin toprakları, eski Osmanlı topraklarına gelmeye başladılar. İkinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde zaten Holocaust'tan kaçan, soykırımdan kaçan pek çok Yahudi Filistin topraklarına geldi. Ve bu gelen Yahudilerin pek çoğu zaten biz kutsal topraklara dönüyoruz. Bu topraklar bizim işte İsrail oğullarının, İbrahim'in torunlarının toprakları diye görerek justifiye ettiler bunu.
Bu arada buradaki hani temel motivasyon tabii onların da çok uzak bir geçmişte orada yaşamış olmaları ve oradan ta Romalılar zamanında kovulmuş olmaları, değil mi?
Tabii yüzyıllar boyunca zaten o topraklara bir giriyorlar bir çıkıyorlar, bir giriyorlar bir çıkıyorlar. Yani biz İncil'deki değişik kitaplara bakacak olursak ya da Hebrew Bible denilen Tevrat'taki çeşitli söylencelere bakacak olursak, ki onlar da büyük bir ihtimalle antik Yunanca'da yazılmadan önce Aramca yazıldı ve o ana kaynaklara bakıyoruz. Dead Sea Scrolls gibi kaynaklara bakıyoruz ve orada yani mitolojik söylemlerle birlikte İsrailli bir kavimden bahsediliyor ve o kavimin Orta Doğu'nun çeşitli yerlerinde bir nevi göçebe hayat sürdükleri. Çünkü işte belli yerlerden periyodik olarak taşındıkları ya da toprak aldıkları ve oraya taşındıkları, işte güzelliğiyle namsalan Josephus ya da Yusuf'un Mısır'a gitmesiyle ve rüya tabirleriyle ünlenip Firavun'un sağ kolu olduktan sonra kendi halkını Mısır'a taşıyarak, daha sonra o 6 gün savaşlarında da Mısır ve İsrail arasında sanki 1000 yıl sonra tekerrür etmiş olan o Arap dünyası ve İsrail muharebesine de sanki aynalayan meseleler. Hep böyle hani 1000 yıl boyunca gidiyor, ne bileyim 2000 yıl boyunca böyle bir sürekli gelgit oluyor. Şimdi düşün, bir grup İsrailoğlu Mısır'a gidiyor ama bir süre sonra orada köleleşiyorlar. Hatta yani mesela günümüzde benim tanıdığım bazı Yahudi arkadaşlarım, "Aa, ben işte piramitler müthiş, işte mühendislik dehas falan" deyince, "Aa evet, bizim kölelerimiz onları yaptı" diye bakarlar. Ama işte sonuç itibariyle orada köleleşip sonra Musa peygamberle birlikte tekrar ters göçle tekrar Kenan topraklarına döndükleri söyleniyor. Kenan toprakları günümüzde işte kutsal topraklı olarak kabul edilen, Hazreti İbrahim'in Harran'dan çıkıp gidip satın aldığı düşünülen, yerleştiği düşünülen ve kendi mezhebini, kendi oğullarını, torunlarını taşıdığı söylenen günümüz İsrail-Filistin bölgesi. Ya tabii şimdi kutsal toprakları olarak gördükleri ama bir şekilde menkıbevi ve mitolojik boyutlarda olan söylencileri bir tarafa bırakırsak, bir de tarihi gerçekler var. O da yüzyıllar boyunca hangi coğrafyada yaşadılarsa oradaki uğradıkları pogromlar, yani zulümler, toplu cinayetler diye tanımlayabileceği, sadece öldürmeler değil, işlerinden edilmeler, dükkanların basılmaları. Çünkü şöyle bir şey, azınlık psikolojisi olduğunu düşünürsen bir yerde ekonomik anlamda güçlenmen gerekiyor ki oraya tutunabilesin. Şimdi Museviler ya da Yahudiler ilk baştan beri zaten kendilerini yaşadıkları toplumdan ayrıştıran bir topluluk. Çünkü biz farklıyız, biz zaten seçilmiş zümreyiz diye görüyorlar ve ticaretle ilgileniyorlar. Neden? Çünkü ticaret, özellikle orta çağlardan itibaren düşünecek olursak, o Püritan Hristiyanların kirli olarak gördüğü ya da günah olarak gördüğü şey, para işleri, bankacılık vesaire. Dolayısıyla bu kirli olarak gördükleri işleri Yahudilere bırakıyorlar. Yahudiler de bir nevi hem survival psikolojisi, yani o toplulukta var olma psikolojisi, hem de aynı zamanda bir şekilde hayatlarını idame ettirmek için bu işleri yapıyorlar. Ama işlerini de iyi yapıyorlar ve yapınca, zenginleştikçe de göze batıyorlar. Ne zaman bir tarihte bir epidemi olsun ya da bir pandemi olsun ya da bir ciddi siyasi, ekonomik sıkıntı olsun, ötekilere saldırılır ya da onların malına mülküne göz dikilir. Yahudiler de bunu işte 1490'larda, 1492 biliyorsun zaten şey, bu İspanya'dan kovulmaları, işte Çek topraklarında benzer zulümler, Kafka'nın diyarı olduğu için söylüyorum, o da bir Çek-Alman Yahudisi olduğu için, Almanya'nın çeşitli yerleri, yani tarih boyunca neredeyse 100 yıl boyunca böyle benzer pogromlar, Rusya'da çok feci pogromlar yaşamışlar.
Hep bir vatan özlemi var yani.
Ya sadece vatan özlemi yok, kendini koruma psikolojisi var. Çünkü bir şekilde yok ediliyorlar, kazanlara gönderiliyorlar. Böyle bir durum olunca ya bir vatan arayacaklar ve bu vatanı ararken de aynı 19. yüzyılda Theodor Herzl gibi insanların idealist hayalleriyle yaptığı gibi, yani orijinal fabrika ayarımıza dönüp Filistin topraklarına gidebiliriz diyenler de var. Ama Güney Amerika'yı hayal edenler de var. Alakasız bir yer de olabilir bu. Maksat, yaşadıkları zulümlerden, baskılardan, o Dreyfus davasında gördüğümüz üzere ırkçılıktan, onu geçeyim. Yani Shakespeare'in Shylock diye bir karakteri vardır biliyorsun. Tüccar, Venedik taciri. Yani Venedik tacirinde bile o antisemit bakışı görüyorsun ki Shakespeare antisemit demezdin ama zamanın ruhunu yansıtmış oluyor. Dolayısıyla bu antisemitik, nefret dolu ve tehditkar coğrafyalardan ya da ortamlardan kaçma hayalini yaşıyorlar. Bunun için de kimisi işte bambaşka ülkeleri hayal ediyor. Panama'ya vesaire gidelim diyenler var. Kimisi işte Orta Doğu'ya dönelim diyorlar. Yani bir yer arıyorlar aslında kendilerine.
Kimisi de bizi oradan Tanrı kovdu. O yüzden geri dönmemeliyiz diyor.
Ya şu evet, bir daha böyle belki de muhafazakar diyeceğimiz daha kitabi Yahudilerde biz zaten burada işte temple'larımız kaç defa yakıldı, kaç defa burada zulme uğradık. İsevi işte Roma dönemlerinde şunu şunu şunu yaşadık. Dolayısıyla biz orada istenmiyoruz, oraya gitmeyelim diyenler de var tabii ki.
Peki o zaman şu anki bildiğimiz İsrail Devleti ne zaman ve nasıl kuruluyor bu topraklarda?
1900'lerin başından itibaren Avrupa'dan, çeşitli ülkelerden Yahudiler bu Filistin topraklarına geliyor. Filistin toprağı diyorum çünkü İsrail çok daha sonra oluyor. Ama bu dönemde Filistinler zaten çok o bölgede kötü vaziyetteler. Fakir, fukara, yani böyle mallarını, mülklerini satacak zaten kendileri malları, mülkleri de yok. Bir süre sonra İngilizler zaten orada politikaları gütmeye başlıyorlar. Osmanlı'nın zaten lav olmasıyla. Dolayısıyla bütün bu 1900'ün başından İkinci Dünya Savaşı'na kadar geldiğimiz sürede pek çok Yahudi buralara gelmiş. İşte kibbutzlar, bir tür böyle hani komünist diyebileceğimiz böyle kadınların, erkeklerin tarlalarda çalıştığı bir komünel yerler kurmaya başlıyorlar. Kimisi bunu hakikaten yerel halktan, yani bir toprak ağası varsa satın alıyor. Kimisi İngilizlerle iyi olan ilişkisinden yararlanıp bir bölge alıyorlar. Ama sonuç itibariyle bunlar yavaş yavaş, yani %1, %2'lik bir nüfusken gittikçe böyle %10'lara vesaire yükselmeye başlıyor. Tabii bunlar sayıca arttıkça, yani Yahudi nüfusu Filistin topraklarında popülasyonu arttıkça oradaki Filistinliler de rahatsız olmaya başlıyor. Bugün bahsettiğimiz bu Hamas'ın yaptığı işte terörist aktivitelere benzer hareketler yapılıyor. İşte Yahudi dükkanları yağmalanıyor. İnsanlar birbirini öldürüyorlar. Büyük bir huzursuzluk var. Şimdi İngilizler de tabii ki bu durumdan hoşnut değil. Çünkü İngilizler yani kucaklarında büyük bir saatli bombayı bulmuş oluyorlar. Ve bir taraftan da ne şiş yansın ne kebap durumundalar. Çünkü oradaki Arapları rahatsız etmek istemiyorlar ki özellikle Gertrude Bell'ın mektuplarında şeyi çok net bir şekilde görürüz. Yani kadın diyor ki sakın buraya bir çomak sokmayın, yüzyıllar boyunca bu problemi çözemezsiniz. Çünkü hani oradaki Arap kabileleri ya da işte ağlarıyla konuşan, Arapça irtibat kuran bir kadın olarak siz bunu böyle dilimlerseniz ve verirseniz bu savaş hiçbir zaman bitmeyecek diyor. Nitekim bugün bunları yaşıyoruz. Ama İngilizler sonuçta bir şey de yapamıyorlar. Çünkü oradaki Filistinliler ve sürekli oraya göç eden Yahudilerin arasında büyük bir gerginlik oluyor. Şimdi İkinci Dünya Savaşı olunca haliyle büyük bir trajedi, büyük bir soykırım, kaç milyon tane Yahudi öldürülmüş ve dünya vicdanında büyük bir ağırlık oluşmuş. Çünkü hani Almanlar Yahudileri fırına gönderip ayakkabılarından dağlar yaparken Batı dünyası, ki bunun içinde İngiltere'de var, Amerika'da var, Fransa'da var, her ne kadar onlarla savaşmış olsa da uzun bir süre aslında Hitler gerçeğine göz ardı edip çok da fazla bu fırınlara dair, bu toplu yok edişlere dair bir ses çıkarmamışlar. Sonra savaş bittikten sonra ortaya çıkıyor ve birazcık bir büyük Jung'un dediği bu collective unconscious gibi toplumsal suç diyeceğim ben buna, bilinçaltı değil, toplumsal suçla 1947'ye gelindiğinde İngilizlerin kontrolü altındaki bu Kenan memleketi denilen antik çağdan bu yana dinlerin, belki de tek tanrılı dinlerin doğuşunun başkenti olan ya da işte diyarı olan topraklar parçalanıyor, dilimleniyor ve İngiliz hegemonyasından çıkmış oluyorlar. İngilizler de bu duruma seviniyorlar çünkü yani gün be gün problemler, patlamalar, kavgaların olduğu bir yerden bahsediyoruz. İngilizler elini ayağını çekiyor, Birleşmiş Milletler karar veriyor ve bu İngiliz topraklarından iki adet yeni ülke, nur topu gibi yeni bir ülke doğmuş oluyor. Tabii ki bunlar nur topu değil, aslında canlı bomba gibi. Yani kökünde, kuruluşunda zaten savaşın olduğu ve haksızlığın olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz.
15 Mayıs 1948'de resmi olarak yürürlüğe giriyor. Hatta Filistinler'de 15 Mayıs'ı El Nakba, yani felaket günü olarak ifade ediyorlarmış.
Sonuçta 1947'de karar alınıyor ama 48'de bütün Arap ulusları birleşip de İsrail'i oradan def etmek için bir hamlede bulunuyor. Ve hakikaten ilk başta başarılı görünüyorlar. Çünkü sonuçta bütün Arap güçlerinin Voltran'ı oluşturmasından bahsediyoruz. İsrail tehdidi onlar için çok büyük. Ve fakat savaş Filistinlerin lehine iyi giderken batıdaki kimi güçler İsrail'e yasak olmasına rağmen silahlandırıyor, destekliyor. Mesela o zamanın Çekoslovakya'sının yasakları dilerek silah gönderdiğini biliyoruz. Dolayısıyla İsrailler aslında bir imkansızı başarıyorlar. Ve bu arada şöyle bir parantez de açayım. Yani bu dönemde İsrail'de yaşayan İsrailliler hem savaşa çok hazırlıklı hem de çok tecrübeliler. Çünkü Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nı görmüşler. Orada kimisi cephelerde Nazilere karşı savaşmış. Ve bilimi bilen, teknolojiyi bilen ve savaş tekniklerini bilen bir İsrail oğullarından bahsediyoruz. Dolayısıyla 1948'de hiç kimsenin tahmin etmediği bir şekilde Batı'nın da teknolojik ve silah desteğiyle oradaki Arap ittifakını alt ediyorlar. Buna da zaten bu 15 Mayıs'ta anılan o felaket günü denilen El Nakba deniliyor. Şimdi 48'deki tablo öyle ki İsrail dediğim gibi kent Avrupa'sındaki savaş tecrübesinden de oradaki o askeri gerilla yapılanmalarından da tecrübeli olduğu için savaş sanatlarını çok iyi biliyor. Dolayısıyla mesela Goebbels'in propaganda sanatının başka bir versiyonunu yapıyor. Halka mesela işte büyük bir saldırı olacak, Filistinler şöyle olacak, böyle olacak, başlarına çok felaketler gelecek gibi dedikodular yayıyorlar. Ve bir terör estiriyorlar. İnsanlar da şunu düşünüyor, nasıl olsa savaş birkaç güne bitecek. Dolayısıyla civar ülkelere, civar kasabalara taşınıp işte günümüzdeki dünyanın en büyük açık cezaevi olan Gazze gibi yerlere akın akın gidiyorlar. 1948'deki yaşanan devasa göç, belki de günümüzde yaşanan bu trajedinin en büyük nüvelerinden bir tanesidir. En büyük sebeplerinden de bir tanesidir. Çünkü biliyoruz ki bugün bu göçler, dünyadaki çeşitli göçler dünya yüzünü değiştirecek. 1948'deki büyük Filistin göçü de belki de günümüz İsrail-Filistin savaşının nedenli problematik olduğunu bize göstermiş oluyor. Neden? Çünkü nasıl olsa yarın öbür gün döneceğiz memleketimize diye düşünen Filistinliler Ürdün'e, Lübnan'a, Gazze'ye vesaire kaçıp ondan sonra 3-5 gün sonra dönmeye çalışınca dönemiyorlar. İsrailliler resmen böyle demir duvar örüp burası bizim diyorlar. Gitmeseydiniz diyorlar ve öyle bir şey oluyor ki aslında kendi topraklarını İlk kez bana göre hani o BM'nin bağış edip de burası sizin ülkeniz dediği değil, işgalle ve savaşla elde etmiş oluyorlar. O yüzden de bu nefret, bu birbirini dinlememe, diyalogsuzluk ve yüzleşememe meselesi de 1948'den bu yana 50 yılı geçmiş vaziyette çok köklü bir şekilde uluslararası hukukla ve uluslararası müdahalenin dünyada pek bir işe yaramadığını gördük ama uluslararası hukukun tarafsızca Filistinlilere ve İsraillilere uygulanmasıyla düzelebileceğini düşünüyorum.
Peki benim, teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde biraz Batı Şeria ve Gazze şeridi nedir, bunları konuşmak istiyorum seninle.
Tamam.
O zamana kadar hoşça kalın diyorum.
Görüşürüz.